Ayrım 21. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 187. Önceleri Fernanda kendi ailesinden hiç söz etmiyorsa da, zamanla babasını övmekten yere göğe sığdıramaz oldu. Sofraya oturdukları zaman babasını anlatmaya başlıyor. Onun nasıl kibirden, azametten arınmış biri olduğunu ballandıra ballandıra anlatıyor, neredeyse ereceğini söylüyordu. Kayınpederinin böyle hesapsız yüceltilmesine şaşıran Aureliano Segundo, kendisini tutamayıp karısının arkasından şaka yolla alay etmeye başladı. Ailenin öteki üyeleri de bu konuda onu izlemekte gecikmediler. Ailenin ağız tadı bozulmasın diye büyük özen gösteren, evde huzursuzluk olmasından çekinen Ursula bile bir keresinde torununun torununa, ''Deden ermiş, anan kraliçe, babanın küpü dolu oldukça sırtın yere gelmez, papa bile olursun.'' demekten kendini alamadı. Anaları dışında herkesin bıyık altından gülümsemelerine rağmen, çocuklar dedelerini kendilerine mektuplarında dinsel şiirler yazan ve her Noel'de sokak kapısından zor sığacak büyüklükte armağan sandıkları yollayan efsanevi bir varlık olarak görmeye başladılar. Bunlar aslında dedelerinin mirasından son kalıntılardı. Gelen armağanlarla çocukların odasına insan boyunda ermiş heykelleriyle donatılmış bir mihrap kurdular. Canlı gibi duran bu cam gözlü ermiş heykellerinin sırtındaki işlemeli giysiler, Makondoluların ömür boyu giydiklerinden kat kat güzeldi. Eski ve soğuk malikanenin ölü görkemi yavaş yavaş Buendia'ların evine taşınmaya başladı. Bir gün Aureliano Segundo dayanamadı, aile mezarlığını buraya gönderdiler dedi. Şimdi yalnızca mezar taşlarıyla salkım söğütler eksik. Gelen kutularda hiçbir zaman oyuncak türünden bir şey olmadığı halde, çocuklar yine de bütün yıl sabırsızlıkla Aralık ayını beklerlerdi. Çünkü bu antika ve beklenmedik armağanlar evde yenilik oluyordu. Ufak Jose Arcadio'nun ilahiyat okuluna gönderilmek üzere olduğu 10. Noel'de, dedelerinin yolladığı armağan sandığı her zamankinden erken geldi. Sandık sıkı sıkıya çivilenmiş, çelik şeritle sarılmış, üzerine de her zamanki gotik harflerle ''Çok Sayın Dona Fernanda del Carpio de Buendia'' yazılmıştı. Fernanda sandıkla birlikte gelen mektubu okumak için odasına çekilince çocuklar sandığı açmaya koştular. Her zaman olduğu gibi Aureliano Segundo'nun yardımıyla mühürleri kopardılar, kapağı açtılar, talaşları boşalttılar ve içinde bakır cıvatalarla sıkıştırılmış kurşundan uzun bir sandık daha olduğunu gördüler. Çocuklar sabırsızlıkla bekleşirken Aureliano Segundo 8 cıvatayı söktü. Kapağı açıp Don Fernando'yu görür görmez bir çığlık atarak çocukları kenara itti. Don Fernando siyahlar içinde göğsünün üzerine bir haç konulmuş olarak uzanmış yatıyordu. Her yanı veba yaraları ve kaynar suda haşlanmanın açtığı izlerle kaplıydı. Fernanda ile Aureliano Segundo'nun kızlarının doğumundan kısa süre sonra, Neerlandiya Anlaşması'nın bir yıl dönümünde hükümet, Albay Aureliano Buendia'nın jübilesinin yapılacağını ilan etti. Bu devlet politikasıyla öyle bağdaşmaz bir karardı ki, Albay karşı çıktı ve bu saygı gösterisini kabul etmeyeceğini söyledi. Jübile sözünü ömrümde ilk kez duyuyorum. Anlamı ne olursa olsun bunda mutlak bir bit yeniği vardır dedi. Gümüş işliğine elçilerin biri gelip biri gidiyordu. Eski günlerde albayın çevresinde kargalar gibi dönen siyah giysili avukatlar, bu kez daha yaşlanmış, daha kelli felli olarak geldiler. Albay onları görünce tıpkı geçen sefer savaşa son vermek için geldiklerinde olduğu gibi adamların ardı arkası kesilmeyen övgülerine dayanamadı. Kendini rahat bırakmalarını, denildiği gibi ulusal kahraman olmadığını, anılarını yitirmiş kendi halinde bir sanatçı olduğunu, altın balıklarının arasında ömrünü tüketip ölmekten başka şey istemediğini söyledi. Ona liyakat nişanı takmak üzere bizzat Cumhurbaşkanı'nın Macondo'daki törene katılmayı tasarladığını duyunca öfkeden köpürdü. Bu gecikmiş ama çoktan hak edilmiş fırsatı, Cumhurbaşkanı'na bir kurşun sıkabilmek için sabırsızlıkla beklediğini ve Cumhurbaşkanı'nı rejimin keyfi tutumu, tarihsel yanlışları için değil, kendine hiç zararı dokunmayan yaşlı birine saygı duymadığı için öldüreceğini söyledi ve dediklerini olduğu gibi Cumhurbaşkanı'na iletmelerini elçilerden istedi. Öfkesi öylesine ürkütücüydü ki Cumhurbaşkanı son anda gezisini iptal etti ve madalyayı özel bir temsilciyle gönderdi. Her yandan her çeşit baskı altında kalan Albay Herinaldo Marquez, inmeli haliyle yataktan kalktı ve eski silah arkadaşını kandırmaya çalıştı. Albay Aureliano Buendia, dört kişinin taşıdığı salıncaklı koltuğu ve gençliklerinden beri zaferlerini ve yenilgilerini paylaşmış eski arkadaşını yastıklara dayanmış oturur görünce, Herinaldo'nun dayanışmalarını kanıtlamak için bu çabayı gösterdiğinden hiç kuşku duymadı. Ama Herinaldo'nun gelişindeki gerçek amacı anlayınca onu işlikten dışarı attırdı. "Seni kurşuna dizdirmekle sana büyük iyilik edecekmişim meğer," dedi. "Ne yazık ki çok geç anladım." Böylece jübile aileden hiç kimse katılmadan kutlandı. Bir rastlantı olarak olay karnaval haftasıyla çakıştı. Ama bunun rastlantı olduğunu Albay Aureliano Buendia'ya anlatabilmek olanaksızdı. Hükümetin kendisiyle alay etmek için rastlantıyı bilinçli olarak yarattığını söylüyor da başka bir şey demiyordu. İşliğine kapandı. Salvo atışıyla kendisini selamlamalarını, ulusal marşın çalınışını ve oturdukları sokağa kendi adı verilirken evin önünde yapılan konuşmaları işliğinden duyabiliyordu. Öfkesinden ağlayacak gibi oluyor, elinden bir şey gelmeyişine sinirleniyor, yenilgisinden bu yana ilk kez genç olmadığına hayıflanıyordu. Dinç olsa, gücü kuvveti yerinde olsa, o anda muhafazakar rejimin son kalıntılarını silip süpürecek kanlı bir savaş çıkarması işten bile değildi. Törendeki son konuşmalar henüz kulaklarında yankılanırken Ursula kapıyı vurdu. "Albay, beni rahatsız etmeyin, işim var," dedi. Ursula son derece doğal bir sesle "aç" diye seslendi. "Törenle ilgisi yok diyeceklerimin." Albay Aureliano Buendia kapının sürgüsünü açtı. Karşısında birbirlerinden çok ayrı yapılarda, çeşit çeşit tip ve ırktan olan ama yeryüzünün neresinde olurlarsa olsunlar kendilerini ayırt edecek bir mahzunlukta tam 17 erkek duruyordu. Oğullarıydı bunlar. Birbirlerinden habersiz, jübile yapılacağını duyunca kalkmış, en uzak yerlerden teker teker gelmişlerdi. Aureliano adını ve analarının soyadlarını övünçle taşıyorlardı. 3 gün evde kaldılar. Bu Ursula'yı çok mutlu kıldı, Fernanda'yı ise küplere bindirdi. 3 gün boyunca ev savaş alanına döndü. Amaranta, Ursula'nın çocukların adlarını, doğum ve vaftiz günlerini yazdığı defteri bulmak için eski kağıtları ortaya döktü. Sonra deftere hepsinin şimdiki adreslerini ekledi. Bu liste 20 yıl süren savaşın özeti sayılabilirdi. Albay'ın düşsel bir ayaklanmanın başına geçmek üzere 21 kişiyle birlikte Macondo'dan çıktığı şafak saatinden son kez kurumuş kan lekeleriyle sertleşmiş battaniyesine sarılı olarak eve döndüğü güne dek yaptığı gece seferleri bu listeden izlenebilirdi. Aureliano Segundo, yeğenlerine tantanalı bir kampanya ve akordiyon partisi düzenleme fırsatını kaçırmadı. Böylelikle jübile yüzünden sönük geçmiş olan karnaval geç de olsa kutlanmış oldu. Aurelianolar evdeki tabak çanağın yarısını kırdılar, bahçede boğa kovalayacağız derken gül fidanlarını harap ettiler, tavuklara tüfekle nişan alıp öldürdüler. Amaranta'ya Pietro Crespi'nin hüzünlü valslerini yaptırdılar. Güzel Remedios'a erkek pantolonu giydirip yağlı sıra tırmandırdılar. Her yanı pisliğe bulanmış bir domuzu getirip yemek odasının ortasına salıverdiler. Bütün bunlar Fernanda'yı üzüntüden yataklara düşürdü. Ama ötekiler kırılana dökülene hiç aldırmadılar. Çünkü bu taşkınlık evi sağlıklı bir havaya sokmuş, yer yerinden oynamış, ev canlanmıştı. Başlangıçta onları güvensizlikle karşılayan, hatta kiminin kendinden olmadığı kuşkusuna kapılan Albay Aureliano Buendia, bu taşkınlıklarından çok hoşlandı ve gitmeden önce hepsine birer süs balığı armağan etti. İçine kapanık Jose Arcadio Segundo bile yeğenlerinin onuruna horoz dövüşleri düzenledi. Ancak Aurelianoların birkaçı, peder Antonio Isabel'in hilelerini hemen sezecek kadar horoz dövüşü konusunda usta oldukları için neredeyse tatsız bir olay patlak verecekti. Bu çılgın akrabalarıyla ne güzel vakit geçirebileceğini gören Aureliano Segundo, hepsinin orada kalmasını ve kendi yanında çalışmasını istedi. Bu öneriyi yalnızca biri kabul etti. Aureliano Triste adındaki bu iri yarı melez delikanlı, dedesinin ataklığını ve araştırıcı ruhunu taşıyordu. O güne dek talihini denemek için dünyanın yarısını dolaşmıştı. Orada kalmak bir şey fark ettirmiyordu. Ötekiler ise bekar oldukları halde yazgılarının belirlenmiş olduğuna inanıyor ve buna hazırlanıyorlardı. Hepsi de usta birer el sanatçısı, iyi birer ev erkeği ve barış içinde sessiz sakin yaşamayı seven kişilerdi. Delikanlılar kıyı bölgesinin çeşitli yerlerine dağılmış evlerine dönmeden önce Paskalya Perhizi'nin ilk çarşamba günü Amaranta hepsini topladı, pazarlık giysilerini giydirdi ve onları kiliseye götürdü. İnançtan çok eğlence olsun diye delikanlılar mihrabın önüne sıralandılar ve peder Antonio Isabel'in parmağını okunmuş küle batırıp alınlarına birer haç çizmesine ses çıkarmadılar. Eve döndüklerinde en ufakları alnını silmeye çalışınca haç işaretinin çıkmadığını gördü. Abilerininki de çıkmıyordu. Sabunlu suyla yıkadılar, bana mısın demedi. Toprakla ovdular, kâr etmedi. Sonunda küllü su sürüp ponza taşıyla ovaladılar, yine de haç işaretlerini çıkaramadılar. Öte yanda Amaranta ve duaya katılan başkaları alınlarındaki işaretleri kolayca temizlediler. Ursula torunlarını uğurlarken böylesi daha iyi oldu dedi. Bundan sonra herkes kim olduğunuzu anlar. Aurelianolar, bando mızıka ve patlayan havai fişekler arasında bir bölük gibi dizilip yola koyuldular ve kasabalılar üzerinde Buendia soyunun daha yüzyıllarca sürmesine yetecek tohum olduğu izlenimini bırakarak gittiler. Alnında külle çizilmiş haç işareti olan Aureliano Triste, kasabanın kıyısında Jose Arcadio Buendia'nın yaratıcı çılgınlığı arasında düşlediği buz fabrikasını kurdu. Kısa sürede tanınan ve sevilen Aureliano Triste, gelişinden birkaç ay sonra anasını ve albayın kızı olmayan bekar kız kardeşini eve getirtmek için bir ev aramaya başladı ve alanın köşesindeki viran görünüşlü yıpranmış büyük evle ilgilendi. Sahibinin kim olduğunu sordu. Birisi sahibi olmadığını, bir zamanlar o evde toprak ve sıva yiyen kimsesiz bir dul kadının oturduğunu söyledi. Kadının son yıllarında topu topu iki kez sokağa çıktığını, piskoposa mektup atmak için postaneye giderken yapma çiçeklerle süslü bir şapka ve kararmış gümüş rengi pabuçlar giydiğini anlattı. Yanında yalnızca taş yürekli bir hizmetçinin kaldığını, hizmetçi kadının kedileri, köpekleri ve eve giren her türlü hayvanı öldürüp, gelip geçenleri kokudan rahatsız etmek için leşleri sokağın ortasına attığını anlattılar. Son hayvanın postu güneşte kuruyalı öyle çok zaman olmuştu ki, herkes evin hanımının ve hizmetçisinin yıllar önce, daha savaş bitmeden ölmüş olduğuna inanıyordu. ev hala ayakta duruyorsa, son yıllarda sert kışlar, rüzgarlar olmadığı için yıkılmamıştır diyorlardı. Menteşeler paslanmış, eğri büğrü olmuştu. Kapıları örümcek ağları yerinde tutuyordu. Pencereler nemden şişmiş, açılmaz hale gelmişti. Bahçedeki taşların arasından otlar, yaban çiçekleri fışkırmıştı. Tahtaların arasında kertenkeleler, her türlü haşere yuvalanmıştı. Bütün bunlar en azından yarım yüzyıldır eve insan ayağı basmadığı inancını doğruluyordu. Aklına estiğince davranmasını seven Aureliano Triste'nin eve girmesi için böyle bir kanıt da gerekmezdi. Sokak kapısını omuzuyla itti. Kurtların yiyip kemirdiği kapı, toz ve böcek yuvalarının birikintisi üzerine sessizce yıkıldı. Aureliano Triste, içerisini seçebilmek için eşikte durarak toz bulutunun yatışmasını bekledi. Sonra odanın ortasında duran perişan kadını gördü. Sırtında geçen yüzyıldan kalma giysi, kel kafasında 2-3 tel sarı saç vardı. Son umut yıldızlarının da söndüğü, güzelliğini daha yitirmemiş gözleri iri iriydi. Yüzü yalnızlık kuraklığından kırışmıştı. Başka dünyadan biriyle karşılaşmış gibi olan Aureliano Triste, o şaşkınlık içinde kadının eski model bir tabancayı ona doğrulttuğunu fark etmedi bile. Aureliano Triste, "Özür dilerim," diye mırıldandı. Kadın bir yığın ıvır zıvırla dolu odanın ortasında duruyor, geniş omuzlu, alnı kül dövmeli bu devi inceliyor ve toz bulutu içinden başka zamanların bulutlarına dalarak karşısındaki adamı sırtında çifte, elinde ipe dizilmiş tavşanlarla görüyordu. Yavaş sesle, "Tanrı aşkına," dedi. "Karşıma bu anıyı çıkarmaya hakları yok." Aureliano Triste, "Evi tutmak istiyorum," dedi. Kadın tabancayı doğrulttu. Eli titremeden genç adamın alnındaki haç işaretine nişan aldı. Çok kararlıydı. "Çık dışarı," dedi. O akşam yemekte Aureliano Triste olanları anlattı. Ursula ağlayarak "Aman Tanrım," diye haykırdı. Kafasını yumruklayarak "Demek hala yaşıyor," dedi. Aradan geçen uzun zaman, savaşlar, günlük dertler ona Rebecca'yı unutturmuştu. Rebecca'nın sağ olduğunu ve o böcek deliğinde çürüdüğünü bir an bile aklından çıkarmayan tek kişi, onu hiçbir zaman bağışlamamış olan yaşlı Amaranta'ydı. Gün doğarken yalnız yatağında yüreğinin soğukluğundan üşüyerek uyanınca, Amaranta'nın ilk aklına gelen Rebecca olurdu. Pörsümüş göğüslerini, sarkmış karnını sabunlarken, kas katı kolalı iç etekliklerini ve bükülmüş belini düzeltmek için taktığı korseyi giyerken, elindeki o korkunç kefaretin siyah sargısını değiştirirken hep Rebecca'yı düşünürdü. Amaranta her an, ister uykuda ister uyanık olsun, ister öfkeli ister sakin olsun, hep Rebecca'yı düşünürdü. Çünkü yalnızlık anılarını ayıklamış, yaşamın yüreğinde biriktirdiği özlem dolu süprüntüleri yakmış, geriye en acı anıları bırakarak onları arıtmış, büyütmüş, sonsuzlaştırmıştı. Güzel Remedios, Rebecca'nın varlığını Amaranta'dan öğrenmişti. Köhne evin önünden her geçişlerinde Amaranta tatsız bir olay, nefretle yoğrulmuş bir hikaye anlatır, böylelikle kendi yüreğinde süren kini yeğenine de aşılayıp kendi ölümünden sonra da sürdürmeye çalışırdı. Ne var ki bu plan yürümedi. Çünkü Remedios her türlü tutkudan uzaktı, hele başkalarının saplantılarını paylaşması düşünülemezdi bile. Amaranta'nınkinin karşıtı bir acıyı yüreğinde dokumuş olan Ursula ise Rebecca'yı lekelenmemiş anılarda sürdürüyordu. Çünkü elinde anasıyla babasının kemikleri olan torbayla eve getirilen içler acısı çocuğun hayali, Rebecca'yı aile kütüğünden silip atmalarına yol açan davranışına ağır basıyordu. Aureliano Segundo, Rebecca'yı eve getirmeye karar verdi. Onların yanında oturacak, gerektiğinde bakılacaktı. Oysa yalnızlığın ayrıcalığına ulaşabilmek için yıllar yılı acı ve yokluk çekmiş olan Rebecca, düzmece iyilik gösterileriyle altüst edilecek bir yaşlılık dönemine bu ayrıcalığı değişmemeye kararlıydı. Şubat'ta Albay Aureliano Buendia'nın 16 oğlu yeniden geldiklerinde, Aureliano Triste onlara Rebecca'dan söz etti. 17'si birden kolları sıvadılar, kapıları pencereleri değiştirdiler, evin önünü canlı renklerle boyadılar, duvarları onardılar, kırılmış çimentoları yenilediler ve yarım günde eve yeni bir görüntü verdiler. Ama evin içini onarmak için Rebecca'dan izin alamadılar. Rebecca kapıya bile çıkmadı. Bu palas pandıras onarımın tamamlanmasını bekledi, sonra yapılan masrafı hesapladı ve son savaştan sonra tedavülden kalktığı halde daha geçerli sandığı bir avuç parayı hala yanında olan yaşlı hizmetçisi Argenida'nın eline tutuşturup yolladı. İşte o zaman ev halkı Rebecca'nın dünyadan ne denli koptuğunu anladılar ve ömrü oldukça onu bu inatçı yalnızlıktan çekip çıkaramayacaklarını kavradılar. Albay Aureliano Buendia'nın oğullarının Macondo'ya ikinci gelişlerinde içlerinden biri daha orada kaldı. Aureliano Triste ile birlikte çalışmaya karar veren Aureliano Centeno'ydu bu. Aureliano Centeno, vaftiz edilmek için eve ilk getirilenlerden biriydi ve geldikten birkaç saat sonra evde kırılıp dökülmedik bir şey bırakmadığı için Ursula ile Amaranta onu çok iyi hatırlıyorlardı. İri bir çocuk olmasına rağmen zamanla büyümesi yavaşlamış, orta boylu, çiçek bozuğu bir adam olmuştu. Ama yıkıp yok etme gücü olduğu gibi duruyordu. Daha elini sürmeden tabakları, bardakları kırıyordu. Öyle çok tabak kırdı ki, sonunda Fernanda o değerli porselenlerinden geri kalan birkaç parçayı kurtarabilmek için ona çinko tabak almaya karar verdi. Çinko tabaklar bile çok geçmeden eğilip büküldüler. Ne var ki Aureliano Centeno'nun kendini bile bıktıran bu sakarlığını, çevresindekilerin güvenini kazanıveren, ölçüde saygılı ve terbiyeli davranışlarıyla büyük çalışma gücü bağışlatıyordu. Kısa sürede buz yapımını öylesine arttırdı ki kasaba pazarının çekebileceğinden fazla mal üretilmeye başlandı. Bunun üzerine Aureliano Triste buz ticaretini bataklığın öteki kasabalarına da yaymayı düşündü. Yalnızca kendi işinin modernleşmesine değil, aynı zamanda kasabayı dünyanın geri kalan yerlerine bağlamaya yarayacak adımı atmayı işte o zaman kararlaştırdı. "Buraya demir yolu getirmeliyiz," dedi. Demir yolu sözü Macondo'da ilk kez duyuluyordu. Ursula, Aureliano Triste'nin masanın üzerine çizdiği plana bakarken, bunun bir zamanlar Jose Arcadio Buendia'nın güneşin doğduğu yöne savaş açtığı sıradaki planlarının yavrusu olduğunu düşündü ve tarihin tekerrürden ibaret olduğu inancı bir kat daha pekişti. Ama Aureliano Triste, dedesinin aksine ne uykusunu ne iştahını yitiriyor ne de sinir krizleriyle kimsenin hayatını zehir ediyordu. En budalaca tasarıları hemen oluverecekmiş gibi görüyor, masrafları hesaplıyor, yapımın bitiş tarihini kestiriyor ve kimsenin canını sıkmadan bunları gerçekleştirmeye uğraşıyordu. Aureliano Segundo'nun büyük dedesinden aldığı ve Albay Aureliano Buendia'ya hiç çekmeyen özelliği alaylara aldırmazlığıydı. Kardeşinin saçma su yolu tasarısına nasıl yüksünmeden para vermişse, bu kez de demir yolu döşenmesi için gerekli parayı hemen çıkardı verdi. Aureliano Triste takvimi inceledi, hesaplar yaptı ve yağmur mevsimi bittikten sonra gelmek üzere gitti. Bir daha da ondan haber gelmedi. Fabrikanın üretim gücü karşısında ne yapacağını şaşıran Aureliano Centeno, çeşitli deneylere girmeye ve su yerine meyve suyundan buz yapmaya başladı. Böylelikle de bilmeden ve tasarlamadan şerbetin ana malzemesini bulmuş oldu. yağmur mevsimi bittiği ve yaz gelip geçtiği halde kardeşinden haber alamadıkları ve kendisi de geri dönmediği için Aureliano Centeno artık kendi malı saydığı bu girişimin üretimini bir başka yola sokmayı, başka işler yapmayı tasarladı. Ama ikinci kışın başlarında, öğle sıcağında derede çamaşır yıkayan bir kadın, birden korkuyla haykırarak kendini ana caddeye attı ve bağıra bağıra koşmaya başladı. "Geliyor," dedi. Arkasına koca bir köyü takmış, mutfak gibi korkunç bir şey geliyor diye soluk soluğa anlattı. O anda kasaba, yankısıyla öt koparan bir düdük sesi ve gürültülü soluğa benzer bir pofurtuyla sarsıldı. Birkaç haftadır bir takım adamların demirler, kalaslar döşediğini görüyorlar ama tefleri ve düdükleriyle Kudüslü gezgin dahilerin buluşlarını anlatan eskimiş şarkı ve danslarıyla yine çingenelerin geldiğini ve bu yapılanların çingenelerin yeni bir numarası olduğunu sanıyorlar, hiç aldırış etmiyorlardı. Ama düdük seslerinden, pofurtudan, takırtıdan serseme dönen makondolular kendilerini toplar toplamaz sokağa fırladılar. Lokomotiften sarkarak el sallayan Aureliano Triste'yi ve 8 ay gecikmeyle gelen çiçeklerle donanmış ilk treni gördüler. Bir yığın kuşku ve kesinliği, bir yığın tatlı ve tatsız olayı, bir yığın değişikliği, felaketi ve özlem duygusunu Macondo'ya bu sapsarı masum tren getirdi. 21. ayrımın sonu. Sayfa 195.